Halkla İlişkiler 1. Sınıf Açık Öğretim Yayınları 4. Kaset 1. Yüz Sayfa 124 Orta Dönem Üretim Planlaması. Bu üretim planlaması 1 aydan 24 aya kadar olan planlama dönemini kapsar. Bütünsel planlama da denir. Bu planlamada kapasite sabit kabul edilir. Bütünsel üretim planlamasında amaç mevcut üretim kapasitesini en etkin kullanarak talep ve kapasite arasında dengeyi kuracak bir üretim planı geliştirmektir. Üretim planlamasını karmaşıklaştıran talepteki değişkenliktir. Talepteki değişkenliği dengelemek için iş gücünü arttırmak veya azaltmak, ürün stoğu bulundurmak, fazla mesai uygulamak, ek vardiya koymak, ürün karmasını değiştirmek, iş yükünü ayarlamak, müşteri hizmet düzeyini değiştirmek, talebi etkilemek üzere pazarlama stratejileri geliştirmek, fiyat, reklam gibi seçeneklerden bir veya birkaçı uygulanabilir. Bu faktörleri değerlemek için ilgili maliyetlerin bilinmesi gerekir. En iyi üretim planı en az maliyetle en çok üretimdir. Kısa dönem üretim planlaması. Bir gün ile 30 gün arasındaki dönemi kapsayan plana ayrıntılı üretim planlaması ya da çizelgeleme de denir. Bu plan mevcut kapasitenin nasıl kullanılacağı ile ilgilidir. Uzun ve orta dönemli planlarda yeni kaynakların temini söz konusu iken kısa planlarda karar verici kapasiteyi sabit kabul edip kaynakların en iyi dağıtımıyla ilgilidir. Ayrıntılı çizelgeleme için gerekli olan bilgiler şunlardır. İşin yapılması için gerekli malzeme ve parçaların cins ve miktarları, işin hangi tezgahlarda hangi işlemlerden geçeceğini belirleyen iş akış bilgileri, işlemlerin standart süreleri, işin bitirilme tarihi. Ayrıntılı planlama sonucunda elde edilen planlama çıktıları şunlardır. İş yükleri, işlerin hangi tesis, tezgah ve iş gören tarafından yapılacağının belirlenmesi. Sıralama, iş önceliklerinin yani işlerin yapılış sırasının belirlenmesi. İş emirleri, işlerin yapılmasını başlatacak talimatlar. Stok kontrolü. Üretim sistemlerinde malzeme ve ürünlerin tedarik edilmesi, depolanması ve stok izlenmesi faaliyetlerinin bilimsel yönetimine stok kontrolü denir. Stok ise şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçları karşılamak amacıyla bulundurulan kaynaklardır. Stok maliyetleri, stoklar genellikle parasal değeri olan kaynak yatırımlardır. Bu nedenle hizmeti aksatmayacak şekilde stok bulundururken maliyeti de göz önüne almalıdır. Stoklarla ilgili olarak 3 temel maliyet türü vardır. Stok bulundurma maliyetleri. Stokları depoda ve ambarda fiziksel olarak bulundurmaktan dolayı oluşan maliyetlerdir. Eskime, bozulma, fırsat maliyeti. Sipariş verme maliyeti. Siparişin verilmesi ve teslimi aşamasında oluşan giderlerdir. Örnek olarak yazışma ve haberleşme giderleri, gelen malzemenin nicelik ve nitelik kontrolü için yapılan harcamalar sayılabilir. Stok bulundurmama. İsteklerin stok düzeyinin üzerinde olması durumunda ortaya çıkar. Maliyetleri kolay hesaplanamaz. Müşteri tatminsizliği veya acil hizmet işletmeleri gibi kuruluşlarda önemli maliyet unsurudur. Bu nedenle subjektif tahminler yapılır. Stok kontrol sistemi. Stok kontrol sisteminin yapılandırılması için şu unsurlar ele alınır. 1. Malzemelerin sınıflandırılması. Malzeme yönetiminde malzemelerin karışıklığa yol açmayacak şekilde tanımlanması ve benzerliklerine göre sınıflandırılması gerekir. Malzemelerin tanımlanmasında en iyi yol numaralandırma, kodlamadır. Sınıflandırma ise malzemelerin daha iyi tanımlanabilmesi, uygun şekilde depolanması, stok kontrolünün yapılabilmesi ve benzeri özel amaçlarla yapılır. Stoktaki malzemelerin önemleriyle orantılı olarak sınıflandırılması gerekir. Bu amaçla A, B, C sınıflandırma sistemi kullanılır. Malzemenin önemini belirlemede kullanılan ölçü yıllık kullanım değeridir. 2. Malzeme gereksinim planlaması. Stok sisteminin oluşturulmasında önemli bir husus da bağımlı ve bağımsız talep kavramlarıdır. Bağımlı talep. Bir parça veya malzeme diğer bir ürünün yapımında kullanılıyorsa bağımlı talebi vardır. Üretim sürecinde bu ürüne olan talebin ne kadar olacağını son ürün talebi belirler. Bağımsız talep. Tamamlanmış ürün ya da nihai ürünlere olan taleptir. Bağımsız talebe sahip ürünlerden hareketle bağımlı parça ve malzemelere olan talebin belirlenmesine üretim yönetimi literatüründe malzeme gereksinim planlaması adı verilir. 3. Tedarik, satın alma. Üretim için gerekli malzemelerin ne zaman ve ne kadar gerekli olduğunun belirlenmesinden sonra satın alınmasına denir. 4. Stok izleme. İşletmeler stoklarını ya sürekli olarak ya da aralıklı olarak izlerler. Son yıllarda fiyat etiketlerine ve ambalajlara uluslararası bir ürün kodu basılarak, bunun özel taşıyıcılarla okunabilmesini sağlayan çizgi kod, barkod, teknolojisi stok yönetimi konusunda önemli katkılar sağlayarak, işletmelerde sürekli izleme sistemini yaygınlaştırmışlardır. Kalite kontrolü. Kalite, bir ürün ya da hizmetin taşıması gereken özellikleridir. Kalite kontrolü, ürünün kalite özelliklerinin istenenlerle karşılaştırılarak sapmalar varsa düzeltici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayan üretim yönetimi işlevidir. Kabul örneklemesi. Satın alınan hammadde ve parçaların öngörülen kalite standartlarına uygun olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılan muayeneye denir. İstatistiksel süreç kontrolü. Üretim süreci sırasındaki yarı mamul izlemede kullanılan yöntemdir. Toplam kalite kontrolü. Geniş katılımlı kalite yöntemi olarak tanımlanabilen toplam kalite kontrolü, yönetimde bir anlayış değişikliği getirmiştir. Bu anlayış değişikliği toplam kalite kontrolünün şu özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Toplam performansın yükseltilmesini hedefler, en düşük maliyet sağlamaya çalışır, daha önceden belirlenmiş müşteri ihtiyaç ve beklentileri karşılanır, tüm çalışanların katılımı esastır, tüm süreçlerde sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi amaçlar. Ünite ile ilgili sorular. 1. Büyük ölçüde üst düzey yöneticilerinin yargı ve sezgilerine yer verilerek talebin belirlenmesine ne ad verilir? A. Talep tahmini, B. Rastsal oynama, C. Sezgisel yaklaşım, D. Zaman serileri yaklaşımı, E. ilişkisel yaklaşım. Yanıt C. Özellikle yönetici ve uzmanların düşünce ve görüşleri doğrultusunda ürün ve hizmetlere olan talebin belirlenmesidir. 2. Yaz ya da kış aylarında belirli ürünlerin talebinin daha fazla olması ya da bayram ve tatil dönemlerinde talebin değişmesi aşağıdaki zaman serisi analiz yöntemlerinden hangisini gösterir? A. Mevsimsel değişmeler, B. Eğilim, C. Trend, D. Rastsal bileşen, E. Zaman serisi. Yanıt A. Düzenli iniş ve çıkışlar mevsimsel değişmeyi gösterir. 3. Ete olan talebin belirlenmesinde balığın fiyatındaki ve talebindeki değişme dikkate alınıyor ise bu yöntem nasıl bir talep tahminidir? A. Sezgisel, B. ilişkisel, C. Zaman serisi, D. Delphi tekniği, E. Ortalama talep yaklaşımı. Yanıt B. Talebin oluşmasında etkisi olan unsurların belirlenerek bu etkileşimin matematiksel olarak ifade edilmesine ilişkisel talep yaklaşımı denir. 4. Aşağıdakilerden hangisi üretim planlaması yapılmasında dikkate alınan dış kaynaklardan biri değildir? A. Enflasyon, B. Rakipler, C. Pazarın özellikleri, D. Yönetimin düşünceleri, E. Ekonomik yapı. Yanıt D. Yönetimin geleceğe ilişkin düşünceleri ve işletmenin uzmanlık alanı iç kaynaklardır. 5. 5 yıl ve daha uzun süreleri kapsayan planlama çeşidi hangisidir? A. Bütünsel planlama, B. Orta dönem planlaması, C. Kısa dönem planlaması, D. Ayrıntılı planlama, E. Uzun dönem planlaması. Yanıt E. Uzun dönem üretim planlaması büyük ölçüde ekonomik ve demografik tahminlere dayanır. 6. Orta dönem üretim planlamasında talepteki değişkenliği dengelemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekmez? A. İş gücünü artırmak, B. Ürün stoğunu bulundurmamak, C. Fazla mesai yapmak, D. Ek vardiya koymak, E. Teslimatları geciktirmek. Yanıt B. Ürün stoğu bulundurulmalıdır. 7. Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite kontrolü yansıtan özelliklerden biri değildir? A. Maliyeti en aza indirmeye çalışması, B. Toplam performansın yükseltilmesine hedeflemesi, C. Yalnız problemli süreçlerde iyileştirme ve geliştirmenin amaçlanması, D. Tüm çalışanların katılımını esas alması, E. Önceden belirlenmiş müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması. Yanıt C. Toplam kalite kontrolü tüm süreçlerde sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi amaçlar. 8. Tamamlanmış olan televizyona olan talep ne tür bir taleptir? A. Bağımsız, B. Bağımlı, C. Sürekli, D. Kesikli, E. Mevsimsel talep. 9. İstatistiksel süreç kontrolü için aşağıdakilerden hangisi geçerlidir? A. Tamamlanmış mamullere uygulanır, B. Satın alınan malzemelere uygulanır, C. Kalite sorunu olduğunda uygulanır, D. Kabul örnekleme yöntemidir, E. Üretim sırasında yarı mamul izlemede kullanılır. 10. inşaat malzemelerine olan talebin verilen inşaat ruhsatları sayısına bağlı olarak tahmin edilmesi nasıl bir talep tahmin yaklaşımıdır? A. Rastsal, B. İlişkisel, C. Sezgisel, D. Deterministlik, E. Zaman serisi. 11. Kısa dönem planlama için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. İşin yapılması için gerekli malzeme ve parçaların cins ve miktarını belirler. B. İşin hangi tezgahlarda hangi işlemlerden geçeceğini belirleyen iş akış bilgileri çıkarır. C. Gerektiğinde kaynak temin edilerek kapasite arttırılır. D. Teslim tarihi bilinmelidir. E. İşlemlerin standart süreleri bilinmelidir. 12. Malzeme ve ürünlerin tedarik edilmesi, depolanması ve stok izleme faaliyetlerinin bilimsel yönetimine ne ad verilir? A. Zaman serisi, B. Kalite kontrolü, C. Malzeme gereksinim planlaması, D. Stok kontrolü, E. Stok izleme. Yanıt anahtarı 8A, 9E, 10B, 11C, 12D. Ünite 24. Uluslararası İşletmecilik. Ünite ile ilgili bilgi. Mutlak üstünlük ile karşılaştırmalı üstünlüğün tanımları ile uluslararası dış ticarete getirilen kısıtlamaların türleri önemlidir. Uluslararası ticaretin temelleri. Uluslararası ticaret, ürünlerin ülkeler arasında değişimidir. Uluslararası ticaretin temelinde geleneksel olarak uzmanlaşma ilkesi yatar. Uzmanlaşmayı mutlak üstünlük ve karşılaştırmalı üstünlük ile açıklarız. Mutlak üstünlük. Belirli bir ürünü diğer ülkelerden daha verimli üretebilme yeteneğine mutlak üstünlük denir. Bir ülke bir ürünün pazarlanmasında tekelci bir güce sahipse ya da ürünü en düşük maliyetle üretebiliyorsa mutlak üstünlüğe sahiptir. Mutlak üstünlüğe göre her ülke üstünlüğe sahip olduğu ürünleri üretip diğerlerini ithal etmelidir. Karşılaştırmalı üstünlük. Bir ülke diğer ülkelerle karşılaştırıldığında bir ürünü diğer ürünlere göre daha verimli ve daha düşük maliyetle üretebiliyor ise karşılaştırmalı üstünlüğe rekabetçi üstünlüğe sahiptir. Uluslararası ticaret ülkelerin kıt kaynaklarını daha ekonomik kullanmalarına neden olur. Bir işletmenin uluslararası faaliyetlere girmesinin nedenleri: dünya pazarlarının sahip olduğu potansiyel, işletmelerin kapasitelerinin fazla kısmını değerlendirmek istemeleri, ulusal pazarda ürün yaşam eğrisinin sonuna gelmiş ürünün uluslararası pazarda satılmak istenmesi, iç pazarlardaki riskleri azaltarak değişen koşullarla geleceğe hazırlamak, bazen uluslararası pazarlar yeni ürünlerin ve fikirlerin kaynağı olabilir. Uluslararası ticaret sınırlayan engeller. Tarife ya da gümrük vergisi. Tarifeler yurt dışında ithal edilen ürünler üzerine konan vergilerdir. Gümrük vergileri ürünün ithal eden ülkedeki fiyatını artırır. Kotalar. Belirli bir dönemde bir ülkeye ithal edilecek mal miktarının sınırlandırılmasıdır. Ambargo. Belirli bir ülke ile ticaret yapmanın ya da belirli bir ürünün ticaretinin yapılmasının tamamen engellenmesidir. Ambargolar genellikle politik nedenlerden dolayı uygulanır. Döviz kontrolü. Bir dövizin satılabileceği ya da satın alınacağı miktar üzerindeki sınırlamadır. Hükümet ithalatçıların kullanabilecekleri döviz miktarını sınırlayarak, ithalatçıların bu parayla alabilecekleri malların miktarını sınırlar. Devalüasyon. Bir ülkenin parasının değerini diğerlerine göre azaltmasıdır. Devalüasyonlar ihracatı artırır, ithalatı azaltır. Diğer engeller, ülkeler tarafından konulan kalite standartları, paketleme, etiketleme şartları, sağlık denetimleri, uzun bürokratik süreçler, pazar koşulları gibi faktörlerdir. Ticaret dengesi ve ödemeler dengesi. Ödemeler dengesi, belirli bir dönemde bir ülkeye para akışı ve ülkeden dışarıya para çıkışı arasındaki farktır. Ödemeler dengesi, ithalatı ve ihracatı içerdiği gibi, taşımacılık, bankacılık, sigortacılık, yurt dışındaki işçilerin yaptığı transferleri ve uluslararası kuruluşlara yapılan ödemeleri, bunlardan gelen paraları da kapsar. Ticaret dengesi, toplam ihracat değeri ile toplam ithalat değeri arasındaki farktır. Ticaret açığı, ithalatın ihracattan fazla olmasıdır. Uluslararası işletmeciliğin kapsamı, faaliyetleri ulusal sınırları aşan tüm işletmelere uluslararası işletme denir. Bir ülkedeki ana şirkete bağlı olan ve birden fazla ülkede üretim ve pazarlama faaliyetleri olan şirketlere çok uluslu şirketler denir. Örnek Unilever, Shell. Global veya küresel işletme. tüm işlevsel alanlardaki işletme faaliyetlerini tüm ülkelerde tek tipleştirmeye çalışan işletmelerdir. Örneğin Coca-Cola. Uluslararası işletmeler tarafından gerçekleştirilen işletmecilik 3 temel faaliyeti kapsar: İhracat, ithalat, dış üretim. Uluslararası işletmelerin farklı yönleri. Uluslararası işletmeciliği farklı kılan özellikler: 1. Uluslararası risk. Uluslararası işletmeler, finansal, politik, yasal ve vergi ile ilgili risklerle karşı karşıyadırlar. 2. Uluslararası çatışmalar. Uluslararası işletmelerin sahipleri, personeli, müşterileri, tedarikçileri farklı uluslardan olacağı için çatışmalar yaşanabilir. 3. İşletme çevresi. Bir işletmenin faaliyet gösterdiği ülke sayısı arttıkça yönetmesi gereken çevre faktörleri de sendikal faaliyetler, kültür, sermaye piyasası artacaktır. 4. Uluslararası işletmeler ve kalkınma. Uluslararası işletmeler bir ülkeye teknoloji transferinde önemli bir araç ve ülkenin ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli bir güçtür. Uluslararası pazarlara giriş yolları. 1. İhracat. Firmanın ürünlerini kendi ülkesinde üretip yabancı bir pazara satmasına denir. İhracatın işletmelere sağladığı yararlar. İhracat, işletmelerin kaynaklarını tam ve etkin kullanmasına yardımcı olur. Firmaların büyümesini ve karlılıklarının artmasını sağlar. Firmaların üretim düzeylerinin artmasına ve ölçek ekonomilerinden yararlanmalarına ve bilgilerinin artmasına yardımcı olur. İş pazardaki talep yetersizliği ve yoğun rekabet gibi zor durumlarda kalan işletmelerin dış pazarlara açılarak satışlarında istikrarı yakalamalarına ve riski dağıtmalarına yardımcı olur. Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülke Almanya'dır. En çok ihraç ettiği ürün ise dokuma sanayi ürünleridir. 2. Dış üretim. Sözleşmeye veya lisansa dayalı anlaşmalar. 3 yöntemden biri kullanılarak yapılabilir. Bunlar: üretim anlaşması, sözleşmeye dayalı üretim. Malın üretimi için yerel üreticilerle sözleşme yapılır ve üretilen mal firmanın kendi markasıyla satılır. Lisans anlaşması, bir firmanın diğer bir firmayla belirli bir ödeme karşılığında bir ürünü üretmeye, pazarlamaya ve markasını kullanmaya izin vermesidir. Lisans anlaşmasının kapsamına patent, ticari sırlar, ticari marka, teknoloji, teknik bilgi, know-how, firma ismi, pazarlama teknikleri gibi maddi olmayan varlıklar girer. Franchising, yetkili bayilik. Dış pazara girmek isteyen işletme, o pazardaki bağımsız bir girişimciye belirli bir işi belirli koşullar dahilinde yapma hakkını verir. Bu hak, işletmenin ürünlerini satmak, üretim ve pazarlama tekniklerini kullanmak, adını kullanmak ya da işletmecilik yaklaşımını kullanmak şeklinde olabilir. Hakkı elde eden işletme, hak sahibine hem belirli bir ücret hem de satış gelirlerinin belirli bir oranını verir. Genellikle franchising anlaşmaları hizmet sektöründe yaygındır. Örneğin McDonald's, Hilton vesaire. 3. Dış yatırım %100 sahiplik. Yabancı bir ülkede yerel bir ortağın finansal katılımı olmadan bir işletmenin tamamına sahip olmaya dış yatırım denir. Dış yatırım sermaye ve yönetim kaynakları açısından maliyetlidir ve riski de fazladır. 4. Ortak yatırım. İki ya da daha fazla işletmenin yeni bir işletmenin yatırım maliyetini, riskini ve karını paylaşmak amacıyla bir araya gelmeleridir. Ortaklığın eşit olması gerekli değildir. Ortakların işletmeye katkıları da farklı düzeyde olabilir. Katkıları fon, teknoloji, teknik bilgi, satış örgütü ya da fabrika ve ekipman biçiminde olabilir. 5. Yönetim anlaşması. Yönetim anlaşmasında bir firma diğer bir firmaya tüm ya da bazı işlevsel alanlarda yönetimle ilgili bilgi sağlar. Ünite ile ilgili sorular. 1. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin uluslararası faaliyetlere girmesinin nedenlerinden biri değildir? A. Dünya pazarlarının sahip olduğu talep potansiyeli. B. Atıl kapasite yaratma ihtiyacı. C. Ürün yaşam eğrisindeki ömrünü uzatmak. D. İç pazarlardaki riski dağıtmak. E. Yeni ürün fikrini geliştirmek. Yanıt B. İşletmelerin amacı kapasitelerini tam kullanarak fazla olan kısmını değerlendirmektir. 2. Belirli bir ürünü diğer ülkelerden daha verimli üretebilme yeteneğine ne ad verilir? A. Mutlak üstünlük. B. Franchising. C. Karşılaştırmalı üstünlük. D. Rekabetçi üstünlük. E. Patent. Yanıt A. Bir ürünü diğer ülkelere göre en düşük maliyetle üretebilmektir. 3. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ticareti sınırlayan engellerden biri değildir? A. Kotalar, B. Devalüasyon, C. İhracat, D. Tarife, E. Ambargo. Yanıt C. İhracat uluslararası pazara giriş yollarından biridir. 4. Devalüasyonun amacı aşağıdakilerden hangisini artırmaktır? A. Üretim, B. İthalat, C. Tarife, D. İhracat, E. Kota. Yanıt D. Devalüasyonlar ihracatı artırır, ithalatı azaltır. 5. ABD'nin Körfez Savaşı'ndan sonra Irak'la olan ticari ilişkisinin tamamen kesilmesine yönelik aldığı karar hangi uluslararası ticaret kısıtlamasına girer? A. Tarife, B. Kota, C. Döviz kontrolü, D. Gümrük vergisi, E. Ambargo. Yanıt E. Belirli bir ülke ile ticaret yapmanın yasaklanmasına ambargo denir. 6. İthalatın ihracattan fazla değere sahip olmasına ne ad verilir? A. Dış ticaret fazlası, B. Ödemeler dengesi fazlası, C. Ödemeler dengesi açığı, D. Ödemeler dengesi, E. Dış ticaret açığı. Yanıt E. Dış ticaret açığı denir. 7. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası işletmeciliği farklı kılan özelliklerden biri değildir? A. İşletme çevresi, B. Uluslararası çatışmalar, C. Uluslararası risk, D. Uluslararası işletmeler ve kalkınma, E. Ortak yatırım. 8. Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülke hangisidir? A. Fransa, B. Hollanda, C. Almanya, D. İspanya, E. ABD. 9. Türkiye'nin en çok ihraç ettiği ürün hangisidir? A. Demir çelik, B. Makina ve cihazlar, C. Ulaşım araçları, D. Dokuma ürünleri, E. Fındık. 10. Aşağıdakilerden hangisi lisans anlaşmasının kapsamına girmez? A. Teknik bilgi, B. Ham madde, C. Patent, D. Ticari sırlar, E. Ticari marka. 11. Uluslararası bir işletme aşağıdaki risklerden hangisiyle karşılaşmaz? A. Finansal, B. Politik, C. Yasal, D. Vergi, E. Yürütme. 12. Aşağıdaki dış pazara girme yollarından hangisi özellikle hizmet sektörü için geçerlidir? A. Lisans anlaşması, B. Franchising, C. Sözleşmeli üretim, D. Ortak yatırım, E. İhracat. Yanıt anahtarı 7E, 8C, 9D, 10B, 11E, 12B. Ünite 25. İş yaşamında değişim. Ünite ile ilgili bilgi. Hizmet sektöründeki gelişmeler, geçmişteki ve gelecekteki yöneticilerin özellikleri ile gelecekteki iş kolları ve teknolojik değişikliklerden soru gelir. Giriş. Bugün işletmelerin karşı karşıya olduğu bazı çevresel değişimler gelecekte de işletmeleri etkilemeye devam edecektir. Bu değişimler şu başlıklar altında toplanabilir. Hizmet sektöründeki büyüme, pazarların küreselleşmesi, girişimci firmaların artışı, kaliteye verilen önem, yönetici ve yönetim özelliklerindeki değişim. Hizmet sektöründeki büyüme. Gayri safi milli hasılanın yarıdan fazlasını hizmet sektöründen elde eden ekonomilere hizmet ekonomileri denir. Bütün gelişmiş ülkelerde hizmet ekonomilerine doğru bir kayış yaşanmaktadır. Gelişmiş batı ülkelerinde toplam iş gücünün %55 ile %75'i hizmet sektöründe istihdam edilmektedir. Ülkemizde de hizmet sektörünün ekonomideki payı artmaya başlamıştır. 1992 yılında ekonomideki payı %55, 1994 yılında istihdamdaki payı da %37'dir. Ülkemizde yapılan yabancı yatırımların %42'si hizmet sektörüne yapılmaktadır. Hizmet sektörlerinde sermaye oranı düşük ve sermayenin dönüşü hızlıdır. Hizmet işletmelerinin uzun dönemli başarı sağlamaları için şu yönetim stratejilerini geliştirmeleri gerekir. Hizmet işletmelerinde insana yatırım yapmak, makinalara yatırım yapmaktan değerlidir. Hizmet sektöründe kalitenin en önemli belirleyicisi işgörendir. İşgörenlerin tutum ve davranışları müşteri tatmini açısından önemlidir. Hizmet yönetiminde teknoloji çalışanları izlemek ya da işgörenlerin yerine kullanılmaz. Teknoloji işgörenlerin çabalarını desteklemek için kullanılır. Hizmet işletmelerinde tüm personelin eğitimi önemlidir. Eğitim çalışanların müşteri odaklı davranışları ve hizmet anlayışını benimsemelerinde önemli rol oynar. Her düzeydeki işgörenin ücretlerinin müşteri tatmininin sağlanmasındaki çabalara göre belirlenmesi ve müşteri tatmini sağlayan çalışanların ödüllendirilmesi gerekir. Pazarların küreselleşmesi, uluslararası iş fırsatları işletme yöneticilerinin yeni iş becerileri kazanmalarını zorunlu kılmaktadır. Bunlar, maliyetleri azaltmada, kuruluş yerini tespitinde, ulaştırmada, yeni teknolojilerin yayılmasında, yabancı ortaklar bulunmasında ve tüketicilerle karşı karşıya kalınması gibi konulardır. Girişimci firmaların artışı. Yenilikçi olmak, esneklik, yaratıcı olmak, risk alabilmek, önceden görebilmek gibi girişimciye ait özellikler, iş yaşamında başarının etkenidir. Kaliteye verilen önem. İşletmeler arası rekabette en önemli faktör kalitedir. Kaliteli bir ürün ya da hizmet tüketici ihtiyaçlarını tatmin eden ve tüketicilerin istedikleri ve umdukları değeri sağlayan ürünlerdir. Kalite yönetimi ise bir örgütün önceliğinin kaliteli ürün ve hizmet üretmek olduğunu ileri süren ve yaptığı her şeyde mükemmelliği ve sürekli gelişmeyi öngören bir yönetim anlayışıdır. Yoğun rekabet ortamında değişen koşullara uyum sağlayarak müşteri tatminini sağlayıp başarılı olmak isteyen yöneticiler, toplam kalite yönetimini bir felsefe olarak benimsemişlerdir. Toplam kalite yönetiminin özellikleri şunlardır. Bir işletmedeki tüm süreçlerin, ürünlerin, hizmetlerin tüm çalışanların katılımıyla geliştirilmesi. İç müşteri olarak görülen çalışanların ve dış müşteri tatmininin artırılması ve müşteri bağlılığının yaratılması amacıyla işletmede alınan sonuçların sürekli iyileştirilmesi. Müşteri beklentilerinin her şeyin üzerinde tutulması. Kalitenin müşteri tarafından tanımlanması ve bu kalitenin tüm faaliyetlerin yürütülmesi sırasında göz önüne alınması. Geleceğin yöneticileri. Geçmişteki katı ve otoriter yöneticilerin yerini günümüzde karizmatik ve vizyon, görüş sahibi liderler almıştır. Teknolojik gelişmeler sonucunda işletmelerde genç yöneticilerin sayısı artmakta, bunun yanında geleneksel hiyerarşik yönetim yapısı değişerek orta basamak yöneticiler hiyerarşik yapıdan çıkarılmaktadır. Bilgi toplumunun bir sonucu olarak kadınlarla erkekler aynı işleri yapmakta ve aynı alanlarda rekabet etmektedirler. Kadınlar artık daha fazla yönetim basamaklarında yer almaktadırlar. Geleceğin yöneticileri devamlı öğrenmek zorunda olan yöneticilerdir. Geçmişteki yöneticinin özellikleri. Alışılmış problemleri çözer, problemleri sezgileriyle çözer, risk almada tutucudur, problemler yakınlaştıkça teşhis eder, sonradan denetler. Gelecekteki yöneticinin özellikleri, alışılmamış problemleri çözer, problemleri analitik olarak çözer, girişimci bir biçimde risk alır, problemleri önceden teşhis eder, önceden denetler. Gelecekte iş gücü. Gelecekteki iş gücü üretim alanında daha az çalışacak, daha çok bakım gibi hizmet işlerinde yer alacaktır. DPT 7. 5 yıllık kalkınma planında 2000'li yılların meslekleri olarak bilgi teknolojisi mühendisliği, arıtma tesisi mühendisliği, pazarlama ve politik mühendislik konularına yatırım yapılmasını gerekli görmektedir. Geleceğin iş kolları olarak kalite mühendisliği, kent hizmetleri uzmanlığı, biyoteknoloji mühendisliği, güvenlik uzmanlığı, gıda uzmanlığı, profesyonel yöneticilik, tüketici danışmanlığı gibi kolları göstermektedir. 2000'li yılların meslekleri. Risk mühendisliği, sigortalanan riski ölçerek olası tehlikelerin nasıl önleneceğini belirler. Teknoloji danışmanlığı, teknolojiyi kullanmak veya teknolojisini değiştirmek isteyen firmalara uygun teknolojinin belirlenmesi konusunda danışmanlık yapar. Geri kazanım mühendisliği, atıkların ekonomik biçimde yeniden üretime alınacak hale getirilmesini sağlar. Avrupa Birliği, AB mevzuatını bilen dış ticaret uzmanı, çalıştığı firmaya ithalat ihracat konularında AB mevzuatları doğrultusunda danışmanlık yapar. Fuar organizatörü, ihracatçı firmalar için fuar organize eder. Kişisel danışmanlık, insanların sorunlarının çözümünde tek başına altından kalkamadıklarında yardımcı olur. İnsan kaynakları müdürü, iş gören seçiminden eğitilmesine, performans yönetiminden şirketin uzun süreli insan kaynakları planlanmasına kadar birçok iş yapar. Gelecekteki teknoloji. Endüstriyel toplumdan artık bilgi, enformasyon toplumuna geçilmiştir. Bilgi toplumunda üretim sürecinin en önemli kaynağı bilgidir. Teknolojik alandaki bazı yenilikler şunlardır. Telematics, telekomünikasyon, internet, kablolu TV, teletext, telefax, videotext, bilgisayarlar, robotlar ve benzeri. Biyoteknoloji, gen mühendisliği alanındaki gelişmeler insan sağlığı ve tarımsal üretimde yeni olanaklar sağlayacaktır. Yeni maddeler, silikon ve diğer yeni maddelerin üretiminde önemli artış sağlayacaktır. Yeni enerji kaynakları, güneş ve hidrojen enerjisi. Ünite ile ilgili sorular. 1. Aşağıdakilerden hangisi hizmet üretimi değildir? A. Bankacılık, B. Dokumacılık, C. Sigortacılık, D. Eğitim, E. Turizm. Yanıt B. Dokumacılık imalat sanayidir. 2. Aşağıdakilerden hangisi hizmet işletmelerinin uzun dönemde başarı sağlayabilmeleri için geliştirmeleri gereken stratejilerden biri değildir? A. Hizmet sektöründe kalitenin en önemli belirleyicisi elde edilen kârdır. B. Hizmet işletmelerinde insana yatırım yapmak, makinelere yatırım yapmak kadar önemlidir. C. Teknoloji çalışanların çabalarını desteklemek için kullanılır. D. Eğitim hizmet işletmeleri için çok önemlidir. E. Çalışanların müşteri tatmini sağlayıcı davranışları ödüllendirilmelidir. Yanıt A. Hizmet işletmelerinde kalitenin en önemli belirleyicisi iş gören faktörüdür. 3. Ülkemizde hizmet sektörünün ekonomideki payı 1992 yılında yüzde kaçtır? A. 92, B. 60, C. 55, D. 43, E. 37. Yanıt C. 1970 yılında %43 iken 1992 yılında %55 çıkmıştır. 4. Aşağıdakilerden hangisi bir girişimcide olması gereken özelliklerden biri değildir? A. Yaratıcı olmak, B. Yenilikçi olmak, C. Önceden görebilmek, D. Esnek olmak, E. Riskten kaçınmak. Yanıt E. Girişimciler kabul edilebilir riskleri üstlenirler. 5. Aşağıdakilerden hangisi geçmişteki yöneticilerin özelliklerinden biri değildir? A. Alışılmış problemleri çözer, B. Problemleri sezgileriyle çözer, C. Risk almada tutucudur, D. Problemleri önceden teşhis eder, E. Sonradan denetler. Yanıt D. Problemler yakınlaştıkça teşhis eder. 6. Aşağıdakilerden hangisi DPT'nin saymış olduğu 2000'li yılların mesleklerinden biri değildir? A. Bilgi teknolojisi mühendisliği, B. Orta düzey yöneticilik, C. Arıtma tesisi mühendisliği, D. Yeniden işletme mühendisliği, E. Pazarlama ve politika mühendisliği. Yanıt B. Bilgi teknolojisi sayesinde artık orta düzey yöneticilerin önemi giderek azalmıştır. 7. Prim üretimi ve hasar prim oranı açısından sıkıntılar yaşayan sigortacılık sektöründe sigortalanan riski ölçerek olası tehlikelerin nasıl önlenebileceğini belirleyen meslek hangisidir? A. Teknoloji danışmanlığı, B. Geri kazanım mühendisliği, C. Fuar organizatörlüğü, D. İnsan kaynakları müdürlüğü, E. Risk mühendisliği. Yanıt E. Risk mühendisi riske göre poliçe düzenlenmesini sağlar. 8. Aşağıdakilerden hangisi yeni enerji kaynaklarından biridir? A. Hidroelektrik, B. Termik santraller, C. Petrol, D. Güneş enerjisi, E. Hayvan atıkları. 9. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik yeniliklerden biri değildir? A. Biyoteknoloji, B. Robotlar, C. Petrol, D. Videotex, E. Kablolu TV. 10. Ülkemizde yapılan yabancı sermaye yatırımlarının yüzde kaçı hizmet sektörüne yapılmaktadır? A. 37, B. 42, C. 56, D. 43, E. 55. 11. Aşağıdakilerden hangisi telematik değildir? A. Bilgisayar, B. Robot, C. Biyoteknoloji, D. Teletex, E. Kablolu TV. 12. Aşağıdakilerden hangisi gelecekteki yöneticilerde aranan özelliklerden biri değildir? A. Problemleri analitik olarak çözmesi, B. Girişimci bir biçimde risk alması, C. Alışılmamış problemleri çözmesi, D. Sonradan denetlemesi, E. Problemleri önceden teşhis etmesi. Yanıt anahtarı 8D, 9C, 10B, 11C, 12D. Ünite 26. İş ahlakı. Ünite ile ilgili bilgi. İşletmelerin iş ahlakı kararlarından dolayı etkiledikleri taraflardan soru gelir. İş ahlakı ve sosyal sorumluluk. İş ahlakı. İş davranışlarıyla ilgili neyin doğru, neyin yanlış, neyin haklı, neyin haksız olduğu hakkında inançlara dayalı ilkeler ve kurallar toplamıdır. Sosyal sorumluluk. İşletme faaliyetlerinin toplum üzerindeki etkilerinin kavranması ve karar almada bu etkilerin göz önüne alınmasıdır. İş ahlakı firma içi disiplini ifade ederken, sosyal sorumluluk daha geniş ve kapsamlı bir alanı ifade eder. İş ahlakının temelini bireysel ahlak, işletme ahlakı, sosyal ahlak oluştururken, toplum, müşteriler, rakipler, hissedarlar, yasal ve siyasal çevreyi oluşturan kurumlarda iş ahlakını etkileyen dış çevre etkenleridir. İşletmelerdeki ahlaki sorunlar, 1. Ahlaki sapma. Ahlaki olmayan bir kararın alınmasında ortaya çıkar. Örneğin rüşvet. 2. Ahlaki ikilem. Bir konunun birbiriyle çatışan ancak iki tarafında tartışılabilir doğru yanları olması durumunda ortaya çıkar. İşletmelerin ahlaki kararları ile ilgili taraflar. İş ahlakı firma ile yatırımcılar, müşteriler, iş görenler, kredi sağlayanlar ve rakipler arasında ilişkileri kapsar. Yatırımcılar yöneticilerin satışları, karları ve yatırımın geri dönüşünü artıracak akılcı kararlar almasını isterler. Müşteriler firmanın ürünlerinin güvenilir, sağlıklı ve makul bir biçimde fiyatlanmış olmasını isterler. İş görenler işe almada, terfide ve ücretlendirmede kendilerine adil davranmasını beklerler. Kredi verenler senetlerin zamanında ödenmesini ve firma tarafından sağlanan muhasebe bilgilerin firmanın finansal durumunu doğru yansıtmalarını isterler. Rakip firmalar diğer firmaların kendi ürünleri hakkında doğru bilgi vermelerini isterler. İşletme ve müşteri ilişkileri. Bir firma ve müşteri arasındaki ilişkilerin çoğu yasalar çerçevesinde yürür. Ülkemizde de 1995 yılında çıkarılan tüketicinin korunması hakkındaki kanun, firmaların müşterilerine karşı yükümlülükleri konusunda yol göstermektedir. Yasaya göre tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı, tecrübesizliğinden ve bilgisizliğinden yararlanacak şekilde, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddeti ve suçu özendirici, kamu sağlığını bozucu, hasta, yaşlı, çocuk ve özürlüleri istismar edici nitelikte reklam ve ilan yapılması yasaktır. İşletme ve tedarikçi ilişkileri. Bir üretici ya da tedarikçi iş yaparken sürekli diğer insanlara bağımlıdır. Güçlü bir üretici tedarikçiyi fiyat kırmaya zorlayabilir veya güçlü bir tedarikçi üreticiyi daha büyük miktarda siparişte bulunması için tehdit edebilir. Bu tür işletmelerde hediye alıp vermenin ne zaman teşekkür aracı, ne zaman rüşvet aracı haline geldiği ahlaki bir sorundur. İşletme ve rekabet ilişkisi. Ülkemizde rekabet yasası, firmaların rekabeti engelleyecek davranışlarına yasal yaptırımlar getirilmiştir. Buna rağmen rakip firmalar arasındaki firma casusluğu ahlaki bir problemdir. Bunun yanında firmaların rakip firmaların ürünlerine zarar verecek söylentiler yapması da ahlaki bir sorundur. İşletme ve iş görenlerle ilişkileri. İşletme yönetimi ve çalışanlar arasındaki ilişkilerde ortaya çıkan ahlaki sorunlardan biri ayrımcılıktır. Ayrımcılık işin yapılmasında beceri dışındaki diğer konuları ifade eder. Irk, cinsiyet, etnik köken, din ya da bedensel engelleri kapsar. Ülkemizde 50'den fazla işçi çalıştıran işletmeler işçi sayısının %2'sini sakatlardan, %2'sini de eski hükümlülerden oluşturmak zorundadırlar. Çalışanlara iş yerinde cinsel tacizde bulunulmasında ahlaki bir sorundur. Şirketlerin birleşmelerinde, şirket satın almalarda ve özelleştirme uygulamalarında mevcut çalışanların durumu da iş ahlakı açısından ele alınır. İşletme ve yatırımcılarla, hissedarlarla ilişkiler. İşletme ve yatırımcılara ilişkin ahlaki sorunlar iki konuda ortaya çıkar. 1. Manipülasyon. Bir mali aracın fiyatının arz ve talep koşulları dışında yapay olarak yükseltilmesi, düşürülmesi veya aktif bir piyasası olduğu izlenimi yaratmak amacıyla yapılan işlemlerdir. 2. İçeriden öğrenenlerin ticareti. Yatırımcılarla ilgili ikinci ahlaki sorundur. İçeriden öğrenenlerin ticareti halka açık bir anonim şirket ile ilgili halka açıklanmamış bir bilgiyi şirket ile özel bir ilişkisi nedeniyle elde eden kişinin bu bilgiyi kullanarak şirketin menkul kıymetleri üzerinde ticaret yapmasıdır. Bir işletmenin çevresiyle etkileşiminden ortaya çıkacak ahlaki konuların bazıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. İşletme, reklam, kişisel satış, ürün kararları, pazarlama araştırması, fiyatlama, müşteriler. İşletme, sipariş, sevkiyat, hediye verme, eğlendirme, fiyat kırma, tedarikçiler. İşletme, firma casusluğu, kirli oyunlar, ele geçirme, rakipler. İşletme, cinsel taciz, sağlık ve güvenlik uygulamaları, alkol ve uyuşturucu bağlılığı, ayrımcılık, çalışanlar. İşletme, manipülasyon, içeriden öğrenenlerin ticareti, yatırımcılar. Yazılı ahlak kuralları. çalışanlara işletmenin amaçlarını ve belirli olaylar karşısında ve alacakları kararlarda izlenecek ilkeleri tanımlamaya yönelik resmileştirilmiş kurallar bütünüdür. Ünite ile ilgili sorular. 1. Manipülasyon işletmenin aşağıdaki gruplardan hangisine yönelik ahlaki sorumluluklardan biridir? A. Çalışanlar, B. Tüketiciler, C. Yatırımcılar, D. Yöneticiler, E. Tedarikçiler. Yanıt C. İçeriden öğrenenlerin ticareti ile manipülasyon yöneticilere yönelik ahlaki sorunlardan biridir. 2. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin ahlaki kararları ile ilgili taraflardan biri değildir? A. Müşteriler, B. Çalışanlar, C. Kredi alanlar, D. Rakipler, E. Yatırımcılar. Yanıt C. Kredi alanlar işletmelerin ahlaki kararları ile ilgili taraflardan biri değildir. 3. Firma casusluğu işletmenin aşağıdaki gruplardan hangisine yönelik ahlaki sorumluluklardan biridir? A. Çalışanlar, B. Rakipler, C. Kredi verenler, D. Yatırımcılar, E. Yöneticiler. Yanıt B. Firma casusluğu ve firmaların rakip firmaların ürünlerine zarar verecek söylentiler yapması, işletmelerin rakiplere yönelik ahlaki sorumluluklarıdır. 4. Çalışanlara cinsel tacizde bulunulması sonucu ortaya çıkan ahlaki problem aşağıdaki gruplardan hangisine yöneliktir? A. Çalışanlar, B. Yatırımcılar, C. Yöneticiler, D. Kredi verenler, E. Tedarikçiler. Yanıt A. 5. İş davranışıyla ilgili neyin doğru, neyin yanlış, neyin adil, neyin haksız olduğu hakkındaki inançlara dayalı ilkeler ve kurallar toplamına ne ad verilir? A. Yazılı ahlak kuralları, B. Sosyal sorumluluk, C. Ahlak kuralları, D. İş ahlakı, E. Uygulama. 6. Aşağıdakilerden hangisi kişilerin ahlakla ilgili ilkelerin kaynaklarından biri değildir? A. Dil, B. Din, C. İnsan vicdanı, D. Felsefi düşünce, E. Kültürel değerler. 7. Bir işveren eleman alımında bir adayı diğerine tercih ederken aşağıdaki ölçütlerden hangisini göz önüne alırsa ayrımcılık yapmış sayılmaz. A. Etnik köken, B. Irk, C. Cinsiyet, D. Din, E. Öğretim düzeyi. 8. Tüketicinin korunması hakkındaki kanuna göre aşağıdaki reklamlardan hangisi yasak değildir? A. Şiddeti özendiren, B. Çocukların kullanıldığı, C. Sağlığı tehdit eden, D. Tüketici yanıltan, E. Kamu sağlığını bozucu. 9. İçeriden öğrenenlerin ticareti işletmenin aşağıdaki gruplardan hangisine yönelik ahlaki sorumluluklardan biridir? A. Yatırımcılar, B. Yöneticiler, C. Tüketiciler, D. Alıcılar, E. Tedarikçiler. 10. İş ahlakında birbiriyle çatışan ve tartışılabilir doğruların olması durumuna ne ad verilir? A. Ahlaki sapma, B. Ahlaki kural, C. Ahlaki kaçış, D. Ahlaki denetleme, E. Ahlaki ikilem. Yanıt anahtarı 5D, 6A, 7E, 8B, 9A, 10E. Ünite 27. İşletme ve hükümet ilişkileri. Ünite ile ilgili bilgi. İşletmelerin hükümeti etkilemeleri devletin ekonomik hayatı düzenlemesi konusu iyi bilinmelidir. İşletmelerin hükümet üzerindeki etkileri. İşletmeler hükümet için önemli gelir kaynağıdırlar. Çünkü işletmeler istihdamın ve kişisel gelirin satışlara ve şirket gelirlerine göre alınan vergilerin kaynağıdırlar. Birçok işletme lobicilik faaliyetleriyle belirli siyasal partilere destek verir. Lobicilik. Bireyleri ve grupların yasa yapıcıları etkilemek için öngördükleri her türlü girişim olarak özetlemek mümkündür. İşletmelerin hükümetleri etkilemeye yönelik lobi faaliyetleri arasında şunlar sayılabilir. Basın bültenleri, radyo ve TV tartışma programlarında görüşlerini açıklama, tanıtım kampanyaları düzenlemek, çok geniş kapsamlı reklam kampanyaları yürütmek, faaliyet raporları. Hükümetin düzenleyici rolü. Hangi ekonomik sistem olursa olsun devletin ekonomide 5 asli görevi vardır. 1. Rekabetin korunması. Rekabetin sağlıklı bir şekilde işlemesi ekonomiyi düzenler, olumlu gelişmelerin ortaya çıkmasına neden olur. Örneğin uygun fiyat, makul kar, kaliteli mal, teknolojik ilerleme vesaire. Aksi takdirde tekelleşme, aşırı kar, hükümet üzerinde olumsuz baskı ve denetimsizlik gibi olumsuzluklar ortaya çıkar. Bu nedenle hükümetler çıkardığı yasalarla kartelleşmeyi, tekelleşmeyi ve haksız rekabeti önleyici yasalar çıkararak rekabetçi ortamı düzenlerler. Ülkemizde bu alanda ilk yasa Aralık 1994'te çıkarılmıştır. Rekabeti engelleyen uygulamalar. Gizli anlaşmalar, kartel yoluyla kar oranının ve fiyatın belirlenmesi, talebi yüksek olan malların fiyatını artırmak için üretimin kısılması, pazara yeni giren firmaya yaşama hakkının tanınmaması, tüketicinin bir ürün için başka ürünleri almaya zorlanması. 2. Tüketicilerin korunması. Ülkemizde 8 Mart 1995'te çıkarılan tüketicinin korunması hakkında kanunla tüketicinin hakları yasa tarafından teminat altına alınmış ve işletmelere kısıtlama getirilmiştir. Bu yasayla ürün sorumluluğu ilkesi kabul edilmiştir. Ayıplı mal sonucu ortaya çıkabilecek tüketici zararları satıcı, bayi, acente üretici ve ithalatçı ortaklaşa sorumlu tutulmaktadır. 4. kaset 1. yüzün sonu.